Evet, merhaba gönül dostları.
Alıştırma kaydımıza hoş geldiniz.
Evet, bu bizim ilk ses kayıt ne? Hayır!
İlk bölümümüz. Evet, evet. Asla yayınlanmayabilir. Fark ettiğiniz gibi.
Evet.
Yayınlanırsa da ne güzel.
Ya bence yayınlanabilir. Buraları keseriz, biçeriz ya da kesmeyiz. İnsanlar da güler belki, bilmiyorum.
Tam bu keseriz dediğimiz kısmı en başa koyalım. Ya da sana.
Burayı da keseriz ya. Bu bölümde sizlerle Wes Anderson'ın benim çok çok çok sevdiğim bir filmi olan Moonrise Kingdom, yani Yükselen Ay Krallığı hakkında konuşacağız. Çünkü az önce izledik.
Az önce izledik. Biraz üzerine konuştuk. Evet. Konu başlıklarımız belli. Biraz daha ayrıntılı konuşacağız.
Yani şöyle, ben bu filmi 105. kere izledim yaklaşık olarak. Onun için biraz hakim sayılırım konuya. Ama yine de böyle bir anda aklıma konuşacak çok fazla şey gelmiyor. Neden bilmiyorum.
Bir de söylemek isteriz ki asla teori bakmadık. Bunlar bizim fikirlerimiz.
Evet evet.
Yorumlarda hatta şeyler okumak istemiyorum falan.
Yorumlarda kavga etmeyin çocuklar.
Eğer yanlış düşündüğümüzü düşünüyorsanız da
bunu kibar bir şekilde belirtebilirsiniz. Yani uf bu salaklara bak falan demenize gerek yok yani.
Evet. Hadi başlayalım.
Hadi başlayalım. Let's do this.
Filmin başından başlayabiliriz.
Evet. Başlamaya da biliriz. Bir çılgınlık yapıp ortasından da başlayabiliriz.
Bu böyle bir podcast. Alışın. Çünkü elimizde asla bir not yok.
Bir şey mi? Çok mantıklı fikir ki not tutsak. İşte ne konuşacağımızı biliriz.
Tamam, diğer bölümlerde zaten film izleyip not tutacağım dedim ya kitaptan sonra.
Evet evet, doğru doğru.
Onlarla ciddi notlar olması gerekiyor. Evet. Felsefeye falan gireceğiz.
Doğru, bu tamamen Moonrise Kingdom üzerine.
Aynen, deneme bölümü. Şimdi Moonrise Kingdom'da en çok beğendiğim şeylerden biri dekor.
Dekor, kostüm, bardaklar. Niye bardaklar dedim bilmiyorum. Zaten dekora giriyor.
Hayır, bardak da ayrı.
Evet, bardaklar çok önemli.
Dekorun başına biri, kostümün başına biri,
bardakların başındaki çok önemli biri. Ve Sanderson'dan bile önemliymiş aslında. Daha çok para kazanmış.
Bize bak, bardakçımız yok.
Bardakçı yoksa bu iş olmaz.
O zaman ben fındık yemeği kesersem.
Hayır, yerin olacak. Zaten olmaz. Deneme yayını.
Artık profesyonelim.
Aa, pardon. Tamam. Yani evet. Yani şu güzel bence. Wes Anderson'ın bütün filmlerinde böyle zaten. Yani bütün her şey, yani inciğinden cincine kadar her şey tasarlanmış bir şekilde ve bunu çok net fark ediyorsunuz. Yani bundan ilk insan ben değilim zaten, bunun da farkındayım da. Yine de yani bu cidden benim çok hoşuma giden bir şey. Yani bütün bir yolculuk, film yolculuğu sizin için tasarlanmış, sizin için düşünülmüş durumda. Yani cidden Suzy'nin göz makyajıyla Suzy'nin giydiği elbisenin karesindeki kırmızının tonu bilmem ne uygulamasının uygunluğu falan önemli bence yani.
Sanat yönetmenliği iyi diyoruz.
Evet. Uzun lafın kısası.
Aynen. Harika bir sanat yönetmenliği var.
Ya insanlar da sanat yönetmenliğini çok biliyor ya sanki.
Belki biz yanlış kullanıyoruzdur. O bile olabilir şu an.
Aynen yani.
Tamam, o zaman senaryoda aklımıza gelen şeyleri patakütte söyleyelim. Önümüzde not yok zaten. Aynen. Şimdi en çok tek dikkat çeken şey direkt sosyal hizmetler görevlisini.
Evet.
Bilmiyorum neden bu kadar dikkatimi çekip beni rahatsız etti. Kendine asla at koymaması ve kurum adına konuşması. Evet. Bunu şeyde falan, psikoloji kitaplarında da böyle insanların kendini değil de kurumu ön plana çıkartarak hani kurumla iş yaptırmaya çalışması, kurumla korkutmaya çalışması, evet, kendini kullanmaması, sanki birey değilmiş gibi.
Aynen, ben sadece bu daha büyük bir sistemin bir parçası.
Aynen, ben o sistemim. Ya, kim olduğumun önemi yok.
Aynen. Bir de şey dikkatini çekmiş miydi? Bu sosyal hizmetlerle Komiser Sharp ve işte izcibaşı Randy miydi galiba? İşte ilk konuşurken böyle, ilk konuştuktan sonra komiser falan, o diğer bizim taraftakiler böyle sessiz bir şekilde kalıyor. İşte Sam'e ne olacak bilmem ne falan diye düşünüyorlar. Ama sosyal hizmetler pat pat işini yapmaya devam ediyor. Telefonu kapatıyor, diğer numarayı arıyor bir anda. Yani onun için sen sıradan herhangi bir çocuktan biri sadece. Ama bizim için sen hikayemizin ana kahramanı.
Herhangi bir çocuk bile değil. Ürün gibi yani.
Evet.
Harcılması gereken bir şey.
Evet. Ya bu da devlet kurum yani o zaman veya bu zaman fark etmez. Devlet kurumlarında insanların nasıl sadece birer sayı, yani sadece bir şey işte. Yani insan değil, öyle bir varlığı, öyle bir değeri yok. Sadece bir sayı işte, yani bu kadar.
Ve atlayacakları zaman, kiliseden atlayacakları zaman sadece evet, insanlaşıyor.
Evet.
Bu işte şu an hani insanlar kendini ancak canı yakacağı zaman
evet
insanlaştırıyorlar. Kurumlar.
Ya öldüğünde ya ölmeye yakın.
Evet. Neyse, politiğe girmeyelim.
Neyse, siyasi konuşmayalım.
Evet, ben siyasi konuşmayı sevmem. Vatanımı, milletimi çok seven bir insanım.
Evet. Yerli ve milli bir podcast olacak.
Gayri makbul olacak.
Gayri makbul olacak.
Makbul olacak.
Moonrise Kingdom'da benim dikkatimi çeken şeylerden biri de, neden bilmiyorum ama, kostümlü bir şekilde dişini fırçalayan çocuk. Kostümle diş macunu düşebilir. Ve tavuk kostümü giyiyordu. Bu da dikkatimi çekti. Çünkü ben tavuğum.
Sen tavuk musun?
Değil mi?
Ben şu an öğreniyorum. 4 yıldır arkadaşım.
Bu benim beyanım, tamam mı?
2019'da herkes istediği şey olabilir.
Aynen öyle. Şu an sesli bir hareket yaptım. Siz görmediniz.
Tabii çok güzeldi. Ben gördüm. Peki bir şey soracağım.
Evet.
Suzy'nin Raven olması, evet, öğretmeniyle kavga ettiği için Raven olması.
Evet.
Sence bir şey ifade ediyor mu?
Bence ediyor biraz. Bunun üzerine aslında öyle çok uzun uzadıya düşünmedim. Hatta şu da bana garip geliyor. Suzy diyor ki işte hocamla kavga ettiğim için işte kuzgun oldum diyor. Ama sonra bir bakıyoruz, Suzy en tepede, en başta.
Hı hı.
Güneşin önünde Suzy var bilmem ne. Yani ben hocamla kavga etmiş olsam beni dış kapının mandalı falan yapar herhalde.
Yani niye konumunu yani değiştirmiyor da sadece kıyafetini değiştiriyor?
Evet. Ama şöyle de olabilir. Mesela kuzgunlar işte baktığında iyi kötü şans getirir bilmem ne falan denilen sevilmeyen kuşlar olduğu için belki o yüzden kuzgun yapmış olabilir.
Olabilir. Hep böyle ölümü simgeleyen.
Aynen. Ah Edgar Allan Poe. Yine yaptın yapacağını.
Bok ettin.
Senin yüzünden şu an kızgınlar insan içine çıkamaz duruma geldi.
Evet, Edgar Allan Poe'yla da ayrı bir bölümde.
Evet. Kendisinden özür dileyeceğiz o bölümde. Evet,
ama kızgınlara yaptığı haksızlığı da asla unutmayacağız.
Kızgınları bu şekilde ötekileştirmek kesinlikle yanlış.
Sadece kızgınlar mı? Kimler acı çekti, kim bilir?
Kim bilir.
Peki. Dikkatimizi çeken başka şey.
Şey dikkatini çektim peki. O sahneye ben çok gülüyorum garip bir şekilde, neden bilmiyorum. Bu işte izcibaşı denetlemeleri yaparken işte geliyor, düğüm nasıl gidiyor diyor. Tüm çocuk böyle iğrenç bir karmaşık kurmaşık bir şey yapmış. Pek iyi değil diyor. O sahneye ben içimden çok gülüyorum, neden bilmiyorum. Çünkü bana aşırı absürt geliyor. Yani 12 yaşında çocuklar toplanmış, bir tanesi düğüm atıyor. İşi bu yani, düğüm atmak. Onu da beceremiyor.
Bence biraz özdeşleştiğimi hissediyorum bu çocuk. Okulda tek işim var, onu da beceremiyorum falan.
Evet, evet. Şimdi neden güldüğüm anlaşıldı. Çünkü ben bir palyaçoyum. Anne? Annem kapıyı açtı arkadaşlar. Podcast yapıyoruz anneciğim.
Ya çok sessiz çıkardık.
Anne sen de konuş, merhaba de.
Merhaba, keyfiniz bol olsun. Her şey yolunda olsun.
Hayır, canım annem benim. Canım anam.
Kesinlikle yayınlanması gereken bir bölüm oldu.
Evet.
Saat 1'de.
Saat 1.04 geçe.
Evet. Fındık yerkenim.
Evet.
Peki. Buna başlamadan önce birçok şey konuşmuştuk seninle.
Evet. Ha, şey. Bu izci olan çocukların mesela işte bunların izci başı bunlara diyor ki bu bir kurtarma operasyonu işte asla şiddet yalnız şiddet falan uygulamayın diyor. Bu gerizekalılar hala diyor ki sizi bilmem ama silah getirmeyi unutan kişi ben olmayacağım diyor. Hı hı. Ya bir dur bir sakin ol. Yani ne bu? Bu da yani biz şöyle yorumladık. Sonuçta yıl 1965 ve hani cinsiyet rolleri çok böyle kök salmış durumda toplumda.
Keskin.
Çok keskin yani aynen. O da mantıklı geçil bir yani kelime. Değil. Ve böyle kadın sen kadınsın, erkek sen erkeksin. Ve çocuk da olsan, yetişkin de olsan, ne olursan ol bu rollere uymak zorundasın. Ve bu çocuklar da 12 yaşında olmasına rağmen işte biz erkeğiz ve biz işte şiddet uygul. Yani bütün erkekler şiddet uygular demiyorum. Hani o yılda koşullar böyleydi ve o çocuklar da bunu benimsediler demeye getiriyorum aslında.
Bir de şey merak ediyorum. Yok, feminazi değiliz. Belki biraz.
Belki biraz
ben. 1960'ların Amerika'sında ne oluyordu?
Aynen bunu hiç araştırmadık. Kim bilir neler oluyor.
60'larda
ben bilmiyorum şahsen ben tarih bilmem.
60'lardaki hippie devrimleri falan 60'larda mı 70'lerde mi?
Kim bilir ben bilmiyorum.
Sanırım 60'larda. Hemen Vietnam bakalım. Savaşı falan. 60'larda mı? Buraya bir şey asansör müziği koymak istedim. Sen bakarken. Pardon. Bav çıkı bav bav. Aşkım böyle söyler bav bav bav. Disney sonra bize.
1960'larda John F. Kennedy başkanlık kazanmış.
Vietnam Savaşı ne zaman baksana? Ben eminim o ve hippie hareketi aynı anda ve 60'larda.
Amerika Vietnam Savaşı 1955-1975.
Çok uzunmuş be.
Aynen bu ne böyle? Peki. Vietnam'ın anasını ağlatmışlar yani.
Işte. Vietnam aslında onların anasını ağlatıyor.
Yani doğru evet gerilla savaşında Amerika çok şey değil çünkü deneyimli değil.
Şey
peki. Ha, bir de biz hocamız demişti ki işte bu Vietnam Amerika savaşı işte bu savaşta hani şey örneğinin çok çok ön planda olduğu savaşlardan birisidir. İşte bütün halk savaşa katılıyor. Sadece askerler değil yani. Bütün bir ülke olarak topyekun şekilde savaştıkları için kazanıyorlar aslında.
Yani kurtuluş savaşımı demeye çalışıyorum. Türk'üm girer. Cumhuriyet göğsüm. Oradan bir yerden yine ban yeriz.
Arkadaşlar hayır yapmayın.
Kimseye söylemezseniz nereden bilecekler?
Bu bizim sırrımız olacak.
Dinleyen bir kişi ve
dinleyen bir kişi ağlayarak cimeri arıyor. Pardon bir podcast'ı bildirecektim de.
Bizi alıp götürüyor.
Terörist olabilirler. Aslında polis giriyor. Yayınlamadık bile ama giriyorlar.
Her şeyi dinliyorlar bilmiyor musun?
Ha, doğru.
Evet. Konudan sapmayalım.
Evet. Moonrise Kingdom.
Bir de senin dediğin şey çok hoşuma gitmişti. Bu ikisinin cinsiyet rollerini biraz daha umursamamaz evet. Tavırları.
Evet. Mesela bizim karakterimizin, bizim hikayemizin ana karakterleri olan Sam ve Suzy. Yani hani böyle cinsiyet rolleri çok umurlarında değil bence. Çünkü bunu bir nereden anlıyoruz? İşte Suzy Sam'e bu ne diye yakasına taktığı bir broşu gösteriyor. Sam de diyor ki hani bunu niçin kazandın diyor Suzy. Hani onu bir izcilerin verdiği bir şey zannediyor. Sam de diyor ki bu bir başarı madalyonu değil. Bu bana annemden yadigar. İşte aslında bu erkeklerin takması için tasarlanmış bir şey değil ama umurumda bile değil açıkçası gibi bir şey söylüyor ve
tamam.
Ve bence bu cidden önemli bir şey. Ya aslında 12 yaşında bir çocuğun zaten hani böyle cinsiyet rollerini çok aşırı benimsemesini beklemezsin.
Ama diğer karakterler
bence. Ama diğer karakterler öyle değil işte. Sonra ikinci bir şey mesela işte Suzy kendi bavullarını, kendi eşyalarını taşıyor. Hani ben yardıma muhtaç bir genç kızım değil yani. Gayet kendi eşyalarını taşıyor.
Ve şunu da şu an aklıma geldi. Mesela Suzy çantasını açtığında kıyafet değil kitap var.
Evet, of doğru.
Ve mesela diyor ki tarağımı yanıma almayı unuttum.
Amellerimi kullanırım, bir şey olmaz.
Aynen. Diyor. Evet. Hani hem feminen olduğunu evet kabul ediyor ama hem kitap taşıyor hem de feminenliğini kaybetmekten korkmuyor mu diyeyim artık.
Evet. Yani yani feminen olmak illa şudur budur diye bir sınırların içine hapsetmiyor feminenliğini, evet. Yani. Mesela bir sürü kitabım, bir işte ayık bir sürü tabii, bir sürü elbisem, bir sürü parfümüm, bir sürü bir şeyim değil yani.
Evet, mesela annesinin parfümünü sıktığını söylüyor, makyaj yapıyor, etekle evet, doğaya yani. Çıkıyor ama yanına getirdiği şey kitap. Muhtemelen
yanında plak. O mavi simli farı var yani. Çünkü her sahnede çok bariz bir şekilde belli oluyor.
Ben de onu düşündüm bu kızın. Ne ara yeniliyor onu?
Evet ya, yağmur yağıyor. Sözünün hala mavi farları ışıl ışıl.
Pardon ama Suzi hep ışıl ışıl.
Aa, doğru. Ha, sonra sen mesela bir yerde, bir tane bir sahnede nerede bu, nerede bu diye aranıyor. Sonra bir bakıyoruz ki işte hardalı arıyormuş. Çünkü neden? Suzi ve işte yani ikisine yemek hazırlamış. Ve bu böyle yemek yapmak kadının görevidir gibi saçma salak bir takıntısı yok demek ki Sem'in yani. Ama halbuki 1900'de yani şu anda bile hala bunu kadının görevi olarak gören insanlar varken bence 1965'te Sam Shokoski'nin bunu kendi görevi haline getirmesi devrimci bir eylemdir.
Arkasındayız. Yürü be.
Yürü be Sam.
Şey aklıma geldi. Bu tarz hani sosyal mesajlardan bahsediyoruz ama işte şu sanat yönetmenliğinin aklıma geldi. Hı. Suzi'nin ailesinin ve evinin ne kadar sıkıcı ve yıpranmış olduğunu da konuşmuştuk.
Evet.
Mesela Sam'i evlatlıktan kabul etmeyecek aile neşe içindeydi. Sapsarıydı.
Evet. Ama yani parlıyordu her şey yerdeki yani.
Ve orada fark ettin mi? Aşırı cinsiyetçi bir yaklaşım vardı bence.
Evet. Ve
kadın arkasını bile dönmüyor.
Kadın arkasını bile dönmüyor ve kadın evin içinde topuklu ayakkabı giyiyor. Deli misin?
Ve bulaşık yıkıyordu sürekli.
Harbiden.
Mesela o da bence değişik bir şey yani.
Evet, orada İşte eşin şey hakkında konuşuyor, işte bir komiserle konuşuyor ve diyor ki işte biz o çocuğu geri evimize alamayız. Kadın orada bulaşık yıkıyor. Tamam,
aynen, biraz kendi çocuğu değilmiş gibi.
Aynen. Halbuki Sam, o başka bir sahnede görüyoruz ki Sam Suzi'ye diyor ki birbirimizi daha iyi tanımaya başladığımızı düşünüyorum falan diyor yani. Sam'in yaşadığı hayal kırıklığını düşünsene.
Yani. Onun yanında da işte Suzi'nin ailesi. Ne kadar hani annesi zaten böyle neydi?
Çalkantılı ilişkiler içerisinde.
Aynen. Giyimi aşırı yıpranmış depresyondaki kadın gibi.
Evet. Depresyon hırkası da var. Depresyon yağmurluğu var üzerinde.
Saçları başları yapışmış ya. Ve yanında öyle tatlı bir kocası varken.
Evet.
Hiç umurunda değil. Ki ben açıkçası umurunda olurdu.
Evet.
Böyle tatlı bir adamlarıyla olsam.
Bir de şundan bahsedecektik. Mesela Mr. Bishop, yani Bishop, Suzi'nin babası yani, depresyonda bir adam olduğu belli yani. Hatta şöyle bir repliği var filmde. Umarım çatı uçup gider de ben de uzaya sürüklenirim diyor. Karısı da diyor ki işte kendini acımayı bırak. Yani bu ne şimdi? O adam orada acı çekiyor belli ki. Bir şeyler yaşanmış yani. Ve kadın orada hala diyor ki kendine acımayı bırak. Yani esas sen adama acımaya başla bence. Yani adam depresyonda, biraz daha farkında ol bir şeydir. Ama hayır, böyle olmamalı. Çünkü işte erkekler ağlamaz. Erkek adam dediğin işte duygularını belli etmez. Ve böyle bir şey yok. Herkes ağlayabilir. Herkes duygularını yaşamakta özgür olmalı yani.
Bir de şöyle ki babası Suzi'nin bu durumda olmasına... daha çok üzülüyor gibi, daha çok depresyona giriyor ama ilgilenen Suzi ile o değil, annesi.
Evet.
Onu yıkayan annesi sonuçta. Ama annesi o kadar umursamıyormuş gibi. Annesi hani niye böyle bir şey yaptın falan tarzına takılıyor.
Hı. Ah zavallı Suzi'ciğim, her şey senin başına gelmek zorunda
aynen,
değil.
Aynen.
Bip bip bip.
Yani babası daha çok üzülmesine rağmen ilişki kurmuyor. Yani kursa da Suzi'den çok ağır tepki alıyor.
Evet.
Ama annesi çok umursamayarak yaklaşıyor ve o kadar ağır tepki de almıyor.
Evet. Bir de şunu konuşmuştuk. Bu ikisi, bu iki çok meşgul anne ve baba şey oldukları için, çocuklarıyla bizce çok ilgilenemedikleri için çocuklar büyümek durumunda kalmışlar ve işte yaşları 5 ile 8 arasında değişen muhtemelen yani. 3 tane erkek çocuğu görüyoruz ve büyük adam gibi konuşup büyük adam gibi davranıyorlar. Yani çünkü hani başka şansları yok. Anne babaları onlarla ilgilenmiyor büyük ihtimalle ve hani büyümek zorunda kalmışlar. Suzi de o şekilde. Yani kendi babasını tehdit eder konuma gelmiş.
Ve çocuklar genel olarak bir büyümüşler sanki filmde.
Evet. Evet.
Ağır bir görev bilinci var çoğunda. Çoğunda da kaçıp
ama gitmek var. Ama izci oldukları için de olabilir o.
Ama askeri bir düzen var.
Ama işte izci oldukları için.
Tamam mı? Normal izcilikte de öyle mi?
Bilmiyorum, hiç izci olmadım.
Ben de olmadım. Türkiye'de var mı?
Bilmiyorum. Vardır. Niye olur?
Olabilir. Kemal Kantin'in çocukları olabilir.
Başka ne konuşmuştuk? Bir podcast diye ses kaydını almadan önce düşünelim. Ha, Suzi'nin depresyonu. Suzi bence depresyonda değil. Suzi sadece duygularını uçlarda yaşayan bir kız. Yani böyle sinirlendiğinde tam sinirleniyor. İşte bilmem ne. Hani çünkü mesela
aşk olumu gidip evleniyor.
Aynen. Deli kız. Yani mesela işte biz film boyunca Suzi'nin hep böyle sinirini kaybettiği anları görüyoruz. Yani böyle cama taş atmış, bunu görüyoruz işte. Birini makaslıyor, bunu görüyoruz. Ya da işte sınıf arkadaşıyla kavga ediyor, bunu görüyoruz. Ama aslında bakıldığında bunlar hepimizin yaşayabileceği. Yani kim çocukken bir yerlere taş atmadı ki yani. Ama işte ailesi Suzi'nin sadece bu anlarından haberdar olduğu için, yani Suzi'nin mutlu olduğu, Suzi'nin coşkulu olduğu ya da Suzi'nin sadece hani normal bir gün geçirdiği günlerin farkında değiller. Çünkü hep meşguller. Ama Suzi böyle büyük patlamalar yaşadığında herkesin yaşayabileceği şeyler bunlar. Bunun farkında varıyorlar ve Suzi galiba depresyonda oluyorlar. Ve işte Suzi bir yerden işte şey, bir broşür buluyor. Bu da şeyle alakalı. İşte Coping with the Very Troubled Child. Nasıl neydi?
Nasıl sorulmuş?
Sorun çocuklara nasıl baş edilebilir? İşte Suzi diyor ki demek ki ben sorunlu bir çocuğum diyor ve sorunlu bir çocuk gibi davranmaya başlıyor bu sefer. Yani bunu kendine bir kimlik olarak atfediyor. Halbuki sorunlu bir çocuk değil, sadece bir çocuk yani. Ve ama ailesi bunun farkında olamadığı için Suzi bunu, yani Suzi de kendini depresif görmeye başlıyor bence.
Zaten filmde de mesela Suzi direkt depresyondayım demiyor.
Evet, depresif misin diyor. Suzi de bulduğu broşürü gösteriyor. Yani insanlar benim hakkımda bunu düşünüyor diyor.
Ve ailesini söylediğini görüyoruz. Sorunlu bir çocuk olduğunu birkaç kez.
Evet.
Yani açık bir şekilde. Ama Suzi aslında ben çok üzgünüm, ailem böyle demiyor asla.
Evet.
Ya da depresyonda
ama yine söylemiyor. De bazı durumlarda hani mesela böyle şey, yani biraz sorunlu davranıyor. Çünkü öyle davranması gerektiğini hissediyor. Mesela yani bence birini solak makasıyla bıçaklamaz.
Ya vicdan. Yani o yaşta da evlenmezsin.
Yani bu bir film. Söyleyelim.
Unutmayalım.
Unutmayalım, bu bir film.
Bir de benim şöyle bir düşüncem var. Bütün yetişkinler normal rollerde normal bir şekilde davranıyorlar. Hepsi mimikleri, konuşmaları normal. Ama bütün çocuklar çok ölü konuşuyor. Tonlamasız konuşuyor ya da düz konuşuyor. Sinirlendirdiği zaman yani sinirlenip kaş çattıklarını, mutlu olup kahkaha attıklarını görmüyorsun çocukların.
Evet, mesela sen ve Suzi birbirlerine ilk seni seviyorum dediklerinde bile mesela Suzi o sahneden, yani tam biraz önce Sam'e demiş ki işte ben de yetim olmak isterdim çünkü sevdiğim tüm karakterler yetim ve sizin hayatlarınızın daha
ilham verici mi?
Yok, daha özel. ilginç olduğunu düşünüyorum diyor. Sam de böyle duruyor. Diyor ki işte seni seviyorum ama ne dediğini bilmiyorsun diyor. Yani Suzi'ye onu sevdiğini itiraf ediyor ama yüzünde hiçbir ifade yok. Hani ne üzülüyor, ne seviniyor, ne Suzi'ye kızmış değil. Hani çok nötr bir ifadeyle seni seviyorum ama ne dediğini bilmiyorsun diyor. Suzi de böyle heyecanlanmıyor. Biraz göz bebekleri büyüyor. Yani biraz gözleri büyüyor. Tamam. Teşekkürler. Ama hani böyle şey, ben de seni seviyorum diyor. Hani bilmiyorum, belki biz de abartıyor olabiliriz.
Yok, kurtarmaya giden çocuklar da mesela kurtarma planı yaparken çok düzler. suratları.
Bir tek şeyde ifade görüyoruz. O hani şeyden bahsettik ya işte. Bizce bu izci grubunun içerisindeki çocuklardan bir tanesi izci grubunun vicdanını simgelerken bir tanesi toplumun sesini simgeliyor. Bu tabii ki de makasla yaralanan çocuk toplumun sesi.
Kesinlikle tam Malfoy bence o.
Slytherin olduğu belli zaten. Ya şey. Ya mesela bu toplumun sesi olduğunu düşündüğümüz çocuğun neden böyle olduğunu düşünüyoruz. Çünkü Sam adı neydi bunun ya?
Malfoy diyelim. Malfoy çakması. Malfoy daha çok
çakma
seviyoruz.
Malfoy.
Çakma Malfoy.
Bu çakma Malfoy işte karşılaşıyorlar bir sahnede işte. Hatırlarsınız filmi izleyenler.
İzlemeyenler de
spoiler.
Spoilers çok geç ama.
Çok geç.
25 dakika olmuş.
Spoiler alert. Ya şey işte. Neydi? Ha bu ikisi Sam'le çakma Malfoy karşılaşıyorlar işte. Sam diyor ki hani beni neden sevmiyorsun diyor. Hani karşılaştığımız ilk günden itibaren beni kendine düşman olarak gördün. Neden diyor. Çakma Malfoy da diyor ki neden seveyim ki kimse seni sevmiyor diyor. Yani Sam'i tanımaya zahmet bile etmiyor.
Koyun herif.
Hıyar tam ya.
Orospu çocuğu.
Yani ama mesela işte bu izcilerin vicdanının sesi dediğimiz çocuk hani olaylar ilk kızıştığı sırada çok bir tepki olaylar ilk başladığında diyelim çok bir tepki vermezken böyle olaylar artık cidden kızıştığında ve hani sen bir yere gidecek belki elektroşok tedavisi görecek falan bir anda sesini yükseltiyor ve diyor ki lanet olsun bize. Biz gerçekten işte bir arkadaşımızın beyninin bir parçası alınmasına izin verecek kadar mı bir erkeğiz diyor. Ve orada olaylar değişiyor. Bir anda izciler evet haklısın deyip vicdanın sesini dinlemeye başlıyorlar.
Şöyle bir şey de var. O çakma Malfoy hani belki bilerek çok ağır yaraladılar ki çocuğu o durumdayken o vicdanın sesini dinleme durumundayken orada olmasın. Çünkü orada yokken alınan bir karar bu.
Evet. Çünkü o orada olsa o iki uç birbiriyle çelişecekti mi?
Evet.
O diyecekti ki böyle, bu diyecekti ki böyle. Bıdı bıdı bıdı.
Tek başına konuşurdu o kişi. Diğer kişileri etkileyemezdi.
Yani toplumun sesi yokken vicdanını dinliyorsun.
Tamam bitir.
Podcast bitti. Zirvede bırakıyorum.
Şaka maka yarım saat olmuş bitirebiliriz.
Bence ben bir saat konuşurum.
Onun farkındayım. Bunun bir deneme bölümü olduğunu, annenin içeride uyuduğunu ve saatin...
Bir şeyim dejavu.
Önceden de podcast yapıyorduk.
Oha hala devam ediyor.
Ben şu an biraz ürkmedim değil.
Yok bitti.
Bitti mi?
Bu arada yani benim bazen böyle dejavularım oluyor.
Biliyorum. Hatta ben sana her seferinde yaz demiştim. Yani.
Ya evet yani. Ama böyle o kadar çok oluyor ki acaba hepsi bunları uyduruyor mu diye düşünüyorum.
Oha saçmalama.
İsmimi unuttum.
Gifleriz.
Tamam.
Ulan kaç tane senin isminin
kaç insanlar? Tane nepsi olabilir ki?
Bayağı az aslında.
Tamam bitirelim. Bunu bir dinleyelim. Bir şeyler yaşansın. Ve bakalım neler. Bakalım dünya bizi nereye sürükleyecek. İnsan kuş misali.
Böyle mi bitirelim? İnsan kuş misali arkadaşlar.
Bu podcast'ın bu bölümünün şeyi budur.
Neden? Kuş misali.
Neden? Kısalan ise.
Kısalan ise. Aa çok güzel. Kısalan iselerle bitirelim.
Aynen. İnsan kuş misali.
İyi akşamlar.
İyi akşamlar gönül dostlarım.